Anadolu Meraları. Onarıcı.
Anadolu Meraları onarıcı Asım Ay'la üçüncü programa kadar sarktık. Artık ben de kelimeleri ağzımda geveliyorum galiba. En son şuraya geldik Asım. Yani bu iş nasıl yapılıyor? Arıcılar kahvesinde bu iş ne konuşuluyor gibi böyle flash moduna geçtik. Çok da iyi oldu çünkü hayatın gerçekliği içinde olan bu ve biraz da özellikle bal tüketmek isteyen ve bunu sağlıklı bir şekilde tüketmek isteyen insanların yani bence merak ettiği, ya benim en azından merak ettiğim konuları konuşuyoruz. O yüzden çok güzel oluyor. Şimdi en son bıraktığın yerden iki tane soru geldi aklıma. İşte şeytan avukatlığı olsun bu ilk sorum. Ya işte yediğiniz bal gayet muhtemel bir şekilde işte doğal moğal falan filan diye tanıtılıyor olmasına rağmen aslında bildiğin işte arıcının elini ayarını kaçırması, isteyerek veya istemeyerek, hırsla veya bilinçsizlikle diyelim kabaca. Bilinçsizlikle, bilinçlilik kelimesini kullandığım için şu an kendim şaşırdım ama neyse. Komik kelimeler bunlar çünkü bilinçli olmak lazım. Neyse, ama bir şekilde hakikaten yediğiniz balın içinde şeker pancarı, bildiğin markette satılan 50 kiloluk hatta değil mi? Genelde 35 kiloluk falan yani çuvallarda.
Aracının
daha ucuz
şeyine
olsun
bağlı
diye yani.
Tabii.
Alınan o şeker pancar, şeker çuvallarının işte suyla karıştırarak elde edilmesi olan şerbeti içerek bal üretmiş olan arılar olabilir dedin. Şimdi bunu bir Uğur Dündar mantığıyla ben şey olarak verebilirim. Tehlikenin farkında mısınız? Ama bir yandan da işte şeytan avukatını yapacağım ve şunu soracağım. E abi zaten çiçekten aldığı da sakkorozdu. Evet. O da sakkoroz. Evet. Ne yani, ikisi de kursağından geçiyor. Aynen, şekerden evet. Alsın. Ne zararı var?
Tamam.
Var yani, mı?
Bilmiyorum. Çünkü yani bu bilmiyorum.
Sen mi bilmiyorsun, bilim mi bilmiyor bunu?
Yani ben bilmiyorum bir kere. Yani evet 5 yıldır yani sadece tatbik etmekle kalmıyorum. Olabilecek her şeyi bulmaya, araştırmaya, öğrenmeye çalışıyorum. Şunun peşinde değilim yani. Şeker pancarından bu iş oluyorsa niye vermeyeyimin peşinde olsam hani kesin onun bilgisini bulurum. Çünkü aslında neyi yapmak istiyorsanız onunla ilgili kendi haklılığınızı ispatlayabilirsiniz. Yani herhangi bir aracı çıkıp da benim şu an söylediklerime karşı şeker pancarıyla bunu vermenin yanlış olmadığını size izah edebilir.
Hatta belki doğru olduğunu falan.
Hatta belki doğru olduğunu. Ve burada ne bileyim yani... Şimdi o bilmediğim konulara girmek için mesela mısırla ineği beslemenin de doğru olduğunu söyleyebilir. Ne bileyim GDO'nun aslında çok da kötü bir şey olmadığını, hala mısır yani o yani GDO'lu falan ama mısır ya yani ne farkı var ki gibi bir şeyi izah edebilir. Bilmiyorum. İşin teknik kısmının bir tarafa burada bu hadise çok fazla yine ön plana çıkan hadiselerden birisi olduğu için insanların tereddüt ettiği, güvenmediği insanlardan almak istemediği ve bu yüzden de zaten o yani güven vermeyen insanların da hani çok ucuza bir şeyi pazara sunmaya çalıştığı bir durumdan
nedir abi ucuz bu arada? Toptan fiyatı nedir balının şu anda bu yıl mesela? İşte yaz sağımında kaça gitti o veya bu firmaya hani toptan alan bilindik firmalara.
Evet yani burada çok komik ve garip bir durum ile karşı karşıyayız. Yani bu fiyat açısından hadiseyi belirleyen yine Arıcılar Birliği'nin işte şey üst birlik falan gibi o noktadaki şeyi bilmiyorum da yani hiyerarşiyi kendilerine de bir saygısızlık ediyor olmayalım şimdi ama bir fiyat açıklanıyor ve birlikler üzerinden bu fiyat dönüyor ama zaten bu komik. Kilosu işte 10-15 lira arasında bir şeyde değişen bir paradan bahsediyoruz.
Kilosu 10-15 lira.
Evet.
Arıcının cebine giren toptan satış yaptığındaki para.
Evet, kilonun. Aynen öyle. Şimdi tabii bir yandan da halk da şunu görüyor. Yani ya koyuyorsun oraya, arı gidiyor, topluyor, geliyor, sen de alıyorsun. Yani ne şeyin var ki, hani bunun ne masrafı var ki şeklinde bir şey çıkıyor. Çünkü inekte, koyunda vesairede hani güttüydün, işte yem verdiydin, vermediydin fark etmez. Yani bir şekilde bir masraf konuşuyorken arıcılıkta bu hiç yokmuş gibi görülüyor.
Var.
var.
Ben de yaşadım var.
Var. Yani şeker zaten bir masraf da hani veriyorsanız, şeker vermiyorsanız da var. Çünkü bir kovan alıyorsunuz, gidiyorsunuz, emek veriyorsunuz, orada çalışıyorsunuz ve bu evet arazi isteyen bir şey değil. Hani gidip ormana da bırakabiliyorsunuz ya da başka birisinin arasına ama güvenlik sıkıntısı var. Kovanlarınız eskiyor, arınız ölebiliyor, bir hastalık olabiliyor.
En kötüsü benim için en azından yani yazın en sıcak zamanında, günün en sıcak saatinde, akşam değil sabah değil, dört tarafı kumaşlarla çevrili
tulumun
içinde yani duş almıştan beter şekilde terleyerek çalışıyorsun mesela.
Ya ben bu noktada fiyat konusunda, yani balın fiyatı nedir, arı ürünleriyle ilgili herhangi bir fiyatla ilgili bir şey söyleyen herkese şunu söylüyorum. Yani benimle birlikte aracı tulumu giyip bir saat aralıkla benim yanımda dur. Hı-hı. Çalışma, dur, beni izle. Bir saat ama o kıyafeti giyeceksin. Zaten o yetiyor insana. Yani hı-hı, böyle bir değişik bir...
Yok, ben zaten 10-15 lirayı mesela çok ucuz buluyorum.
Yok, ben yani yolda bulsam vermem zaten.
Yani şeker dediğin kilosu kaç lira abi?
3 lira, 5 lira.
Yani 5 liralık şekere alacağına 10 lira işte, yani inanılmaz çok az fark var. Öyle, yani bir yandan da baktığın zaman.
Ki bu şeker değil.
Tabii değil yani. Evet. Hani o yüzden
bu
diyorum.
Bu başka bir şey.
Evet.
Ki burada da hani balı bir şifa niyetine, yani böyle tatlı niyetinden ziyade o halini de bilerek, o açıdan ihtiyacımız olduğunu bilerek de yemek gerekiyor, hı-hı, aslında. Sonuç olarak yani böyle arıcıların kendisinden kaynaklanan ve yine arıcıların ve arıcılar birliklerinin kendisinden kaynaklanan, böyle satmaya kalksan düşük, böyle toptan üretip satsam karlı mı bu iş deseniz asla olan bir durum. Bu durum yani, ve ürünün kendi kıymetini insanların çok anlamadığı, sizin anlatmakta zorlandığınız, sevkiyatı çok kolay olmayan, çünkü sonuçta bir kavanozu cama koyuyorsunuz ve işte bunu insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan bir iş ama iş mi iş, yani bir arıcılık faaliyeti olarak bu işi yapıyorum diyen bir insan için bu işe odaklandığında ve arıdan elde edilen tek şey bu arada bal değil. Arı çiçeklerin üstüne konup da nektar topladığı esnada polen de topluyor. Bu poleni kendisinin de ihtiyacı var. Kendisi de kullanıyor ama zaman zaman özellikle polen kaynağının çok fazla olduğu bir nokta varsa ve kovanlarda polen tuzağı varsa, ki bunlar arı içeriye girdiğinde, içinden geçtiğinde böyle bacaklarından polenin döküldüğü ve kendisinin içeriye polensiz girdiği bir şeyden bahsediyoruz. Polen tuzağı.
Polen dediğimiz bu arada daha çok hani protein ağırlıklı.
Çok yüksek oranda protein içeren, çiçeğin bu tohumlaşmasında birbirlerine işte aktarırken arının taşımış olduğu tanecikler. Bu tanecikleri arı, daha küçük toz tanecikler olmasına rağmen, onları aldığında onları bacaklarındaki o tırtıklı noktalara yüklüyor ve onunla uçuyor kovana. Bunu balla karıştırarak kovanın içerisinde depoluyor. Hem yavru beslerken hem işte kendi beslenmesini sağlarken içeride, kovanın içinde kullanıyor, yani kendisinin protein ihtiyacını karşılıyor aslında. Ama
çorbanın içine ekmek doğruyor gibi bir
şey. Yok, aslında şöyle.
Ya ekmeği bal olarak aldım. İşkembe çorbası şu, böyle yüksek protein.
Et. Yani,
falan. Et.
Yani, da, evet.
Et. Öyle, ya hani içine ekmek doğruyor.
Öyle bir şey olabilir.
Tamam, daha iyi olur.
Bu arı için gerekli olan bir şey ki burada, çünkü böyle de bir tartışma var. Yani arının polenini nasıl alırsın şeklinde. Polen kaynağının çok olduğu, çünkü böyle bölgelerde de arı bulundurdum. Mesela hardalın çok fazla olduğu bir bölgede polenle, tuzağıyla polen almazsanız kovanın içi polen doluyor ve arı yavru yapacak ya da bal koyacak yer bulamıyor. Yani denge şaşıyor, çünkü hani o kadar çok da şey olmaz, polen kaynağı her yerde olmaz. Bu olabiliyor. Siz bir kısmını alabilirsiniz bunun. Makul ölçüde. Hepsini de alamazsınız ve şöyle de bir şey var. polen tuzağını uzun süre açık tuttuğunuzda artık arı polen toplamamaya başlıyor.
Yani o yüzden yani birkaç gün açık bırakıp birkaç gün.
İki gün. Yani bir gün açtınız, ertesi gün akşam geri normale çeviriyorsunuz, arı kendine topluyor. Ve bunu haftada birden daha fazla, yine polen tuzağının çok şey, polen kaynağının çok olduğu bölge için söylüyorum. Özellikle meyve ağaçlarının çok olduğu, böyle hardal gibi çok fazla polen veren bakir alanların bulunduğu bir yer bulmuşsanız, polen arıdan, baldan sonraki bir başka önemli kaynak. Polen bal gibi değil. Yani katı tanecikler, hani bunun sahtesi, işte şeker verdim misi yok, ama poleni taze ve hemen tüketmek gerekiyor ya da buzlukta dondurmak gerekiyor.
Bizim bir buçuk sene önceden kalma polenlerimiz hala duruyor.
Buzluktaysa sorun yok.
Buzlukta.
Buzlukta değilse bir süre sonra önce protein değeri düşüyor, daha sonra küflenmeye başlıyor. Eğer bu olmadıysa, yani baharda polen birçok açıdan hem çocuklar hem yetişkinler için çok faydalı, yani tüketim açısından.
Peki şeyi de anlat, onları da anlat. Ondan sonra da en son bu iş nasıl yapılabilir sorup oradan toparlayacağız. Yani propolis ne? Evet.
Bal, polen, propolis. Propolis arının bitkilerin, ağaçların veya otların, bu noktada kaynak çok değişik, yeni filizlerinden, yeni özlerinden aldığı bir öz, bir sıvı. Bunun tam olarak aslında, yani bu gizemli noktalarından bir başka tanesi bu. Aldığı bir şey, bunu alıp getirip yine enzimle mi karıştırıyor? Hani nasıl evirip çeviriyorsa, mesela kovanın içerisine girmiş bir yabancı böcek ölmüş kalmış, onu mumyalıyor propolisle. Ya da kovanın içindeki bir çatlağı bu propolisle sıvayarak oradan hava akımını ya da soğuğun, suyun geçmesini engelliyor. Ya da kovanın kapağını kışın kapatarak daraltıyor, yazın geri onu sökerek açıyor ve hava almasını sağlıyor gibi. Propolis de bir şekilde bu kovanda bu oluşan şeyleri, mesela baharda kıştan çıktıktan sonra artık arının da ihtiyacı olmadığı için onu toplayabiliyorsunuz. Doğal bir antibiyotik. Alkolde çözünüyor sadece. Ve yine bu noktada da alkol bir şey olduğu için birçok insan için bu açıdan sınırlayıcı bir, yani alkollü bir şey almak istemiyorum dediği için suda çözündüğünü iddia ettiği propolisi söylüyorlar. Fiziksel olarak mümkün değil. Yani alkolde çözünen bu şeyin suda çözülmesi mümkün değil. Başka yöntemlerle bir şekilde suda çözündüğünü düşünmek istiyorum ama yine mümkün değil yani.
Suda çözünen, propolis bir
mit, yani olmaz.
Ya, olmaz öyle.
Yalan.
Şey. Yalan.
Mit olmadı, yalan. Ama alkolde çözerek hani diğer olabilecek diğer kalıntıları çöktürüyorsunuz ve propolis tek başına alkolün içerisinde kalıyor. Alkolü uçurabilirsiniz. Katı bir tanecik olarak alabilirsiniz. Toz falan şeklinde. Bu mümkün. Ama bütün bunları sadece, yani gerçekten ihtiyaç olduğunda, özellikle propolis için, insanın ihtiyacı yokken antibiyotik kullanmayacağı gibi insanın ihtiyacı yokken de propolis kullanmamalı. Ama kıymetli bir başka arı ürünü. Arı sütü arının kraliçe arıyı, yani ana arıyı beslemek için ürettiği bir şey. Yine içinde bir takım bilinmeyenlerin bulunduğu mucizevi bir sıvı. Şöyle ki bir yumurtayı, döllenmiş bir yumurtayı arı bal ve polenle beslediğinde işçi arı çıkıyorken 21 günde, arı sütüyle beslediğinde içinden ana arı çıkıyor.
Fizyolojik olarak da bayağı farklı bir canlı.
Evet. 21 günde işçi arı çıkacağına 16 günde daha büyük bir şey olan ana arı çıkıyor. Arı sütü bu açıdan muhteşem bir şey. Yani içindeki bileşenleri vesaire açısından.
Ne olduğunu biliyor muyuz arı sütünün içini bu arada?
Büyük bir kısmını biliyoruz. Hani malzeme döşenmiş ama bunda baldan biraz daha fazla, böyle %3 gibi falan bilinmeyen var. Bilinmeyen.
Yani ve bu sefer de o %3 yapıyor. Abi bir şey nasıl bilinmez? Bir dakika, burada bir kimyasal abi, parantez açacağım.
Ben de bilmiyorum.
Yani yok yani, kimyada sonuçta kaç tane element vardı bizim tabloda? Şeyde, ilkokulda falan.
Yok, o noktayı çok açtık.
120 miydi yani, neydi? Dur bir dakika, oradan bir girelim bir dakika. Şimdi bak, benim şimdi gibi insana konuşuyorsun. Şey, yani hani hiç bilmeyen bir insanla konuşuyorsun. Ben oyum. 120 tane miydi? Kaç tane element vardı tabloda?
Ben, Ben aracılığı ilk öğrendiğimde böyle yani kursa işte gidip kitap okuyup falan baktığımda böyle bilinmeyen satırını ve böyle yüksek bir yüzdeyle görünce nasıl olur dedim. Yani bu kaynaklar kesin eski. Yani 97'den kalmış şeyler kesin yazıyordur. Yok hala bilinmeyenler.
Abi yok.
Ve ben bilmiyorum bunu nasıl bilinmeyen.
Ben bilinmeyeni anlarım da yani şunu anlarım.
Türlü cihazımız var artık.
Ya şimdi mikroskopun altına baktığın zaman aha karbon, aha hidrojen, aha bilmem ne atomları falan şöyle diyorsun. Birleşmişi göremiyor musun yani? Onu saklamış mı? Bilinmemek, şu mu bilinmemek? Aa burada karbon artı hidrojen artı işte atıyorum hidrojen var.
Çok düşük miktarlarda bunun ne, çok fazla
bunun
şey.
Bunun nasıl bir molekül olduğunu bilmiyoruz mu? Yoksa içindeki atomu bile bilmiyoruz mu?
Biz yani o molekül boyutunda bir şeye bakmak çok başka bir hadise. Ha. O sadece sınırlı sayıda bir şeyi o da çok uzaktan. Yani son zamanlarda gördüm bilmiyorum. Hani bundan 20 yıl önce Pluto'nun görüntüsüyle şimdiki görüntüsünü yan yana koyarak evet. Böyle yayınlıyorlar. Gördüm evet. Onları bilmiyorum.
Bir piksel biri bir milyon evet, piksel evet. Belki.
Biri şimdi içindeki çukurları bile görüyorsun evet. Neredeyse.
Diğeri böyle siyah ve beyaz şimdi iki tane nokta gibi.
Biz atom açısından hala o soldaki durumdayız.
Hmm.
Yani atomun öyle içindeki her şeyi görüyor değiliz. Oradaki enerjinin tamamını görüyor değiliz.
Hmm.
Ve bu hadisenin içerisindeki...
Ben öyle zannediyorum. O yüzden bilinmiyor ne demek yani. Yok, orada değiliz. Karbon mu var, hidrojen mi var, ne var yani?
Yok değiliz. Yani onun olduğunu görüyoruz. Onun bir takım hesabını da yapıyoruz. Ya bu çok derin konu yani. Hani bu zaten aracılıkta şeyi kesemeyeceğim, hakem kesemeyeceğim. Bu konuda hiç girmeyelim. Ama görmüyoruz.
Hmm.
Bilemediğimiz bazı şeyler mutlaka söz konusu hala doğa içerisinde. Yani o molekülün yapısıyla buna şudur diyemiyorsun. Amino asittir diyemiyor. Proteindir diyemiyorsun. Karbonhidrattır. Karbonu görmüyorsun içinde. Yani bir şey uzun konu orası. Ama hala bir mucizevi bir sıvıdan bahsediyorum.
Ve %3 diyorsun.
Diğer tarafta hatırladığım kadarıyla öyle %2-3 gibi bir oran içerisindeydi.
Yani %2-3 gibi bir oran. İşte geri kalanı şeker, meker, yine sirtüöz falan filan. %3 gibi bir orandan gerçekten mucizevi ve bir canlıyı başka bir canlıya çeviren. Evet. Neredeyse yani ikisi de arı tabii ki de. Hakikaten ben gördüm çünkü yani arıcılığı o deneyimlerken. Kraliçe arı ile işçi arısı arası tip olarak da hiçbir fark yok. Davranış olarak zaten hiç yok. Yani
ama var. Ama var. Ama çok kısa o zaman arıdan
yok pardon var demek istedim özür dilerim. Hiçbir alaka yok diyecektim. Ha, yani %3 fark onu yaratıyor. Demek ki orada hakikaten.
21 güne 16 günde daha büyük bir şey çıkıyor içeriden.
Yani hani örüntü dedik ki en başta. Çok küçük oranların bile aslında çok ciddi farklar yaratabildiği muhabbetine gireriz buradan ama girmeyelim. Konuştuk zaten
çok
orayı.
Çok kısa bugün şimdi şeyi söyleyelim. Kovanın içinde ne oluyor? Bunlar ne yapıyor? Arıcılığı, arıyı anlatırken şuradan başlıyor diyemiyorsunuz. Çünkü bu bir döngü. Hmm. Yani o koloni hayatı sürekli bir şekilde devam ediyor. Ama biz ana arıdan başlayalım. Ana arı diye bir şey var koloninin içerisinde. Biz ana arı diyoruz ama aslında queen ya da kraliçe şeklinde isimlendirilen bir arkadaş bu. Bir tane, yani bir kovanda bir tane bulunur normal şartlarda genellikle. Bu yumurtlayan arı. Yani döllendiği için yumurta bırakabiliyor.
Hı hı.
Döllenmiş yumurtalarından dişi arılar yani işçi arılar çıkıyor. Ama aynı zamanda döllenmemiş yumurtalar da var. Onlardan da erkek arı çıkıyor. Sadece baharda ve yazda erkek arı üretiyor koloni. Ve o erkek arılar sadece çiftleşmeye yarıyor. İşçi arılar yaz kış sürekli olarak yaptığı... Yani dişi arılar. İçeride
çalışanlar dişi.
Çalışanlar işçi. Erkekler hiç çalışmaz. Erkeklerin tek işi çiftleşmek yani. Ve çiftleştiklerinde ölüyorlar. Bütün iş o. Ve hatta yazın sonunda
çiftleştikleri de bu arada işçiler değil. Yine kraliçe.
Kraliçeyle şey. Evet. İşçiler yani. Hiçbir şekilde çiftleşmiyor.
Evet.
Döllenmiş arıdan çıktığı halde yumurtlamıyor. İşleri sadece kendi işleri.
Hı hı.
Erkekler çiftleşiyor, çiftleştiklerinde ölüyor ve çiftleşme sezonu bitiminde erkek arı hala kovan içinde varsa ki ondan sonra artık erkek arı yavru yapmıyor koloni. Varsa da onları kovalıyorlar, öldürüyorlar, çıkartıyorlar. Onların işi bitiyor yani. Ana arı bir kovan içerisinde 2 ila 5 yıl yaşıyor. Ama 2 yıldan sonra yaşlandığında, verimi düştüğünde koloni ana arıyı değiştirmek isteyebiliyor. Ana arıyı kovabiliyor, öldürebiliyor. ve yeni ana arılar üretilmesini sağlayabiliyor.
Bu arada bu 2 yıl 5 yıl boyunca ana arı vakti zamanı daha ilk çıktığı sene çiftleştiği tek bir
çiftleşmeden
dönemden hala devam ediyor.
Yani
ana arı milyon binlerce yumurta mı taşıyor şeyinde rahminde?
Milyonlarca.
Milyonlarca.
Yani bir çıkıyor, bir iki gün çıkıyor, çiftleşiyor bir sürü erkek arıyla. Geri döndüğünde milyonlarca yumurtayla
pıtı pıtı pıtı onları gidiyor 5 sene boyunca.
Evet. X sene boyunca işte, diyelim. Evet. Çünkü 2 yıldan sonrasını da genellikle biz göremiyoruz. Yani bakmazsak oğul verip gidiyor. Kontrol edersek de hani onun öldüğünü, öldürdüklerini ya da gittiklerini görüyoruz. Yani hiç 5 yıl aynı arıyı tutabilen bir arıcının olduğunu sanmıyorum. Hı-hı. O ana arı başka yere oğul verip gittiğinde onu yakalayamadın diyelim. Gitti bir ağaç kovuğunda kaldı diyelim. Orada da bir süre sonra o ana arıyı değiştirirler. Yani genç bir ana arı elde eder o koloni. Yani sonuç olarak aslında erkek arı sadece çiftleşmek için. Ana arı sadece içeride yeni yavru yapmak için var. İçerideki en büyük kalabalık işçi arı olarak söylediğimiz arı bizim. Bu tamamı dişi. Ve bu nar işi yapıyor. Ana arı yumurtayı göze bıraktığında o altıgen gözlerin içerisine yavru için yumurta bırakıyor. O yumurtayı işçi arılar besliyor. Balla polenle besliyor. Daha sonra belli bir süre sonra pupa devresinden sonra o altıgen gözün üzerini kapatıyor. Bir 10 gün falan daha içeride bekledikten sonra olgunlaşan işçi arı o gözü kesiyor ve açıyor, çıkıyor dışarıya. İlk yaptığı iş kendi çıktığı gözü temizlemek oluyor. Ya yeni yavru atılacak oraya ya da bal atılacak, polen atılacak. Onun için hazır bırakıyor. Hı hı. 21 günde çıkıyor işçi arı. Daha sonra 21 gün kovanın içinde, 21 günde kovanın dışında yaşıyor. Bu bahar ve yaz ayları için söylüyorum. Kış çünkü özel bir durum. Hı hı. 21 gün kovanın içerisinde ilk 3 gün temizlik yapıyor. Sonra yavru bakıyor. Sonra arka tarafında o böyle kıvrımlı noktaların içerisinde bal mumu salgılayarak bal mumu üretiyor, petek örüyor.
Mevlevi dergahı gibi ya.
Aynen öyle. Şeyde... Şey, hepsinin bir yaş grubuna göre işi var. En son 17 günlük falan olunca iğnesi çıkıyor. İğne olgunlaşıyor. Kapının ağzına geçiyor. 18 günden 21 güne kadar gardiyanlık yapıyor. Gardiyan içeriye yaban arısı, böcek, başka koloninin arısı sokmamaya yarar. Gelen arıların hepsiyle koklaşarak bu koloniden mi değil mi onu anlarlar. 21 günden sonra 21. günde talim uçuşu yapıyor kovanın önünde.
Biz de 22. dakikaya geldik.
Evet. Ardından devam, evet. 21. günden sonra tarlacı arıcı diyoruz onlara. Onlar da gidip nektar, polen ve propolis toplayarak kovana dönüyorlar.
Bir 30-35 gün daha, 40 gün daha.
Evet, 21 içeride dedik. 21 de dışarıda çalışıyor. Bu yoğun çalışmanın sonunda 42. gün ölüyor. Hı. 1 gramlık bir arı o 21 gün dışarıda tarlacı olduğu durumda muhtemelen 1-1,5 gram civarında bir bal topluyor. Bir tane tek katlı kovanın içerisinde yani 8-10 çıta civarında bir kovandan bahsediyorum. 50-60 bin tane arı oluyor. Ve bu tek katlı bir kovan çoğalıp da 2 katlı 3 katlı kovan da olabilir. Çok çoğalabilir. Ondan bahsetmiyorum. Tek katlı bir kovan yılda 600 kilo bal üretiyor. Ve bunu yiyor. Ve bunun 10-15 kilosunu bırakıyor. Yani yılda zaten 20 kilo bal yapıp da bunun 10 kilosunu biz almıyoruz. Çok ciddi anlamda nektar topluyorlar. Yavru besliyorlar. Polen yapıyorlar. Petek yapıyorlar. Koloniyi arttırıyorlar. Daha sonra azalıyorlar. Bütün dengeyi onlar sağlıyorken biz bu toplumun...
Tırtıklıyoruz arada.
Arasını ufak. Tırtıklıyoruz.
Evet, çok ufak bir kısmı.
Ama yine de hani bu işin doğa örüntüsünü takip etmeden yaptığınızda kışa girdiğinde mesela kış için onları yetecek kadar bal bırakmak durumundasınız. Onları hiçbir aşamasında balsız bırakmamak durumundasınız. Hı hı. Onları balsız bırakmıyorsanız bu durumda şeker vermeye ihtiyacınız yok. Bolca onları nektar olduğu yere taşıyarak sadece doğal olarak onlara fazla gelen yani yeterince yani fazlasıyla bal var dediğiniz durumda ancak balını alabildiğiniz bir arıcılık yapmak durumundasınız. Yani bize şu andaki mevcut ortamımız içerisinde gözüken durum bu.
İlaçsız vesairesiz, evet. Orada sen anlattığın tütünden portakal kabuğuna kadar bir sürü şey belki bir nevi...
Ha, arı hastalıkları, buna karşılık falan kullanılan şeyleri hiç konuşmadık.
Yok, girmeyelim de yani ilaçsız belli bir takım riskler alarak ve bu risklere de eyvallah diye bakarak... Yani ben böyle bir şey yapıyorum, ölür de kalır da o kadar da karışmayacağım. Kaybederim kazanırım eyvallahıyla bakarak bu işi yapmak mümkün diyorsun. Ve bu iş bu şekilde şu anda yapılmıyor diyorsun. Genelinde.
Yani genel, tabii %99 gibi bir genel. Yani
o kadar bir genel.
Bu ciddi bir genel. Çok az sayıda, çok hassas ve böyle yani kırmızı çizgileri oldukça dar insanın olduğunu görüyorum.
Tamam, bu programı yayınladığımızda... Ha, pardon.
Özür. Ama yani işin hastalıkları, koloninin kuvveti, çevresel etkisi vesaire açısından o bambaşka bir boyut. Onu bir daha konuşmak lazım yani. Biz sadece beslenmesi, bakımı, işte taşınması, onları konuştuk. Veya çok kısa koloninin yaşamını konuştuk. Başka etkileri de var. Onu belki daha sonra konuşuruz.
Konuşalım. Asım'la çok güzel bir şey oldu. Asım, teşekkürler bir kez daha. 3 programı üst üste yaptık. Tek program diye niyetlenip. Bir sonraki programı yine bu az önce anlattığın detaylara girmek için de yapacağız. Ve onları da konuşuruz. Ve bütün bunları yaparken bir yandan da bir metin, bir bildirge demeyelim ama bir kriterler dizisi de hazırlıyoruz. Anadolu Meraları içerisinde, Safi Mera özelinde. Safi Mera arıcılık nasıl olmalı ve biz en azından nasıl yapıyoruzun ve nasıl yapılması gerektiğini düşünüyoruzun bildirgesini yayınlıyoruz. Bu programı siz dinlediğinizde bu yayınlanmış olur olmaz emin değilim. Ama olmazsa bile çok yakında olacak. Anadolu Meraları onarıcıdan bir kez daha iyi akşamlar. Asım Ay, teşekkürler. Görüşürüz.